Ayrım 10. Hiperaktif çocuk ve ergen okulda. Doktor Yankı Yazgan, sayfa 107. Hep birlikte yanıt verme yöntemleri. Anlattıklarınızı anlayıp anlamadıklarını anlamak için tek bir öğrenciye soru sormak, yaramaz çocukların kargaşa çıkarmalarına fırsat verir. Bundan sakınmak için öğrencilerin hep birlikte yanıt vermelerini amaçlayan şu yöntemleri deneyin. Bireysel tahtalar kullanılması. Bu yöntemi kullanmak için her öğrencinin küçük bir kara tahtası olmalıdır. Bu öneriyi çok masraflı bulanlar için boş bir sayfada aynı işi görecektir. Öğretmen, sınıfta bir soru sorduğunda, öğrenciler sorunun yanıtını kendi tahtalarına yazacaklar ve öğretmenin vereceği bir işaret üzerine tahtayı kaldırarak verdikleri yanıtı göstereceklerdir. İşaret verme yöntemi. Öğrencilerinize soru sorarken kolunuzu dümdüz uzatın. Sizi dikkatle izlemelerini ve kolunuzu indirdiğiniz zaman hep bir ağızdan sorunun yanıtını vermelerini söyleyin. Kol uzatıp indirmek yerine parmak çıtlatmak veya el çırpmak gibi bir işaret de kullanabilirsiniz. Soru sormakla yanıt verme emrini ifade eden işaret arasında yanıtı düşünmeleri için öğrencilere uygun bir süre tanıyın. Süre dolunca kararlaştırdığınız işareti verin. Öğrenciler de bu işaret üzerine hep birlikte sorunun yanıtını söylesinler. İşaretleme ya da tahtayı tıklatma yöntemi. Bu yöntemde öğretmen tahtaya yazılmış bir sözcük listesinin içindeki sözcüklerden hangisinin okunmasını istiyorsa o sözcüğün sol tarafını işaret eder. Öğrencilerden işaret ettiği bu sözcüğü önce işlerinden sessizce okumaya çalışmalarını ve elindeki çubukla veya tebeşirle vurarak tahtayı tıklattığı zaman aynı sözcüğü hep birlikte yüksek sesle okumalarını ister. Böylece bütün çocukların hep birlikte yanıt vermeleri sağlanır. Bu yöntem bir liste veya çizelge okunurken bütün çocukların dikkatini toplayıp sürdürmekte çok etkilidir. Sınıfın hep birlikte evet ya da hayır yanıtı vermesi. Bu yöntem farklı biçimlerde uygulanabilir. Bu yöntemde el işaretleri, renkli veya resimli kartlar kullanılabilir. Örnekler. Öğrenci baş parmağını yukarıya doğru kaldırırsa evet, aşağıya doğru yöneltirse hayır yanıtını vermiş olur. Öğrenci yeşil kart gösterirse evet, kırmızı kart gösterirse hayır yanıtını vermiş olur. Öğrencinin elini açık olarak göstermesi evet, elini yumruk olarak göstermesi ise hayır anlamına gelir. Öğrencinin gösterdiği kart üzerindeki resim, mutlu bir yüz ise evet, üzgün ifadeli bir yüz ise hayır demektir. Evet ve hayır yanıtlarını anlatmak üzere kullanılacak el işaretlerinin ve kartların öğretmen ile her bir öğrenci arasında ayrı ayrı iletişimi sağlayacak biçimde hazırlanması ve gösterilmesi tercih edilir. Bunu sağlamak için öğrencilere kartları, ellerini veya parmaklarını çenelerinin altında, vücutlarına çok yakın ve öğretmene bakar konumda kaldırmaları öğretilmelidir. Böylece öğrencinin çevresindekilere bakarak kendi yanıtını öteki öğrencilerin yanıtlarıyla kolayca kontrol etme yolu kapatılmış olur. İşlem kartları, sözcük problemleri için. Öğrenciler problemi çözmek için gerekli olan işlemin işaretini kaldırırlar. Numaralı yelpazeler. Bunlar matematik problemlerine ve diğer sorulara başka bir öğrenci veya küme tarafından verilen yanıtlarla ilgili olarak öğrencinin veya bir kümenin vereceği yanıtı belirtmeye çok elverişli araçlardır. Öğrenci soruya verilen bir yanıtla ilgili kendi düşüncesini numaralı kartlardan birini havaya kaldırarak gösterir. Kart üzerindeki bir sayısı yanıta katılıyorum. İki sayısı yanıta biraz katılıyorum. Üç sayısı ise katılmıyorum anlamına gelir. Numara yelpazeleri karton fiş kartları üzerine numaralar yazarak ve bir ucundan birbirine zımbalayarak yapılabilir. Öğrenciler matematik problemlerinin yanıtlarını kartı kaldırarak verirler. Kendi sırasında çalışan öğrenciyi iş başında tutmanın yolları. Öğrencinizin sizi anlayıp anlamadığını kontrol edin. Öğrencilerinizi iş başına göndermeden önce verilen yönergelerin iyi anlaşıldığından emin olun. Öğrencinize tek başına tamamlayabileceği kadar iş verin. Öğrenci bir ödevi yaparken takıldığında ve sizin yardımınızı almak için beklediği sırada uğraşabileceği fazladan yedek iş verin. Sık sık sınıfa göz gezdirin. Her öğrencinin ödüllendirilmeye ihtiyacı vardır. Düzgün çalışan öğrenci hakkında sık sık olumlu yorumlar yapın. Verilen ödev üzerinde çalışan öğrencileri övün. Bu ödevi yapmakta zorluk çeken öğrencileri uyarmak amacını da taşır. Ödevin tamamlanması için geçecek süreyi belirlemekte geri sayma sistemi veya kronometre kullanın. Ödevle ilgili davranışları yönlendirmekte sözleşmeler, çizelgeler ve davranış biçimlendirme sistemleri kullanın. Öğrenci ödev dışında bir işle uğraştığı zaman bu davranışından doğacak sonuçların ne olacağını belirleyin. Örneğin, böyle bir davranışın bedeli olarak öğrenci teneffüs sırasında veya okul bitince size belli bir süre borçlanabilir. Kolayca bitirebileceği bir ödevi zamanda bitiremeyen öğrenciye kötü puan verilebilir. Birden çok yöntem kullanarak anlatma ve öğretme. Yeterince deneyimli birçok öğretmen, bu bölümde anlatılanları ya uygulamakta ya da uygulamak gerektiğini düşünmektedir. Bu bölümdeki önerileri kendi uygulamalarınızla birleştirebilir veya uygulamada karşılaştığınız zorlukları gidermek için kullanabilirsiniz. Öğrenme yöntemlerini değerlendiren istatistiklerin hemen hepsi, öğrencinin en iyi görerek ve dokunarak öğrendiğini göstermektedir. Öğrencilerin yalnızca %15'lik bir bölümü işitsel olarak daha iyi öğrenmektedir. Bu veriler, özellikle orta öğretimde görev yapan öğretmenlerin ders hazırlarken göz önünde bulundurmaları gereken noktalardır. Öğrenciler, okuduklarının %10'unu, işittiklerinin %26'sını, gördüklerinin %30'unu, hem görüp hem işittiklerinin %50'sini, söylediklerinin %70'ini, hem söyleyip hem yaptıklarının %90'ını anımsamaktadırlar. Bu verilerden çıkarılması gereken en önemli sonuç, bir konuyu öğretirken birden çok yöntemden yararlanılması gerektiğidir. Özellikle dikkati zayıf, çok hareketli öğrencilerin her şeyden önce deneyerek, yaşayarak öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Aynı zamanda öğrendiklerini söze dökmeye de gerek duyarlar. Öğrencilerin sınıfta konuşması ve paylaşması için en etkili yöntemlerden biri, eşler arasında veya ikili, üçlü kümeler halinde işbirliği yapılan öğrenme durumlarıdır. Birlikte çalışabilen, arkadaşlarıyla tartışabilen, etkin ve fiziksel olarak derse katılan, ilgileri derse çekilmiş öğrenciler başarılı olma şansı en yüksek olanlardır. Aşağıdaki çarpmayı ve çarpım tablosunu birden çok yöntemden oluşan bir yaklaşımla öğretmenin bir örneği verilmiştir. İşiterek öğrenme. Dörder dörder saymayı ritim, melodi veya şarkı kullanarak öğren. Görerek ve dokunarak öğrenme. Dördün çarpanlarını bilgisayarda alıştırmalar yaparak öğretin. Hesap makinesinde dördün çarpanlarıyla alıştırmalar yaptırın. Örneğin, 4 çarpı 6 kaç eder gibi sorular sorarak hesap makinesiyle alıştırmalar yaptırın. Öğrencilerden yanıtı yazmalarını isteyin. Çarpma tekerleği. Kartondan bir daire kesin ve ortasını oyun. Dairenin üstüne 0'dan 9'a kadar rastgele rakamlar yazın. Bu tekerleği bir ip ve tahtanın üstünde bir kancaya asın. Tahtanın üzerine dairenin ortasındaki boşluğun denk geldiği yere 4 yazın. Öğrencilerin tahtaya gelip dairenin çevresine çarpımlarını yazmalarını sağlayarak alıştırmalar yaptırın. Bu tekerlek ortasına 3, 5 ve daha başka sayılar yazılarak çarpım tablosu konusu işlenebilir. Tahtada birkaç tane tekerlek kullanılarak öğrenciler arasında yarışmalar düzenlenebilir. Zar atıp çıkan sayıyı 4 ile çarpma oyunu oynayın. Bunun bir alternatif öğrencilerin önce 2 zarı birden atıp sayıları toplayıp örneğin 6 artı 3 eşit 9 ve sonra bir zar daha atıp yeni çıkan sayıyla toplamı çarpmaları 9 çarpı 4 eşit 36 olabilir. Kavramsal öğrenme. Çarpmayı kavramsal düzeyde anlayabilmeleri için öğrencilerin sınıfta yapabilecekleri yüzlerce etkinlik ve oyun vardır. Çarpım tablosunun ezberlenmesi ve problemlerin sembolik bir düzeyde çözülmesi yeterli değildir. Organizasyon ve çalışma becerilerinin öğretilmesi. Bu bölümdeki bilgilerin ilginç yanlarından birisi, aslında aynı bilgi ve becerilerin iş yerlerine yönelik verimlilik artırma seminerlerinde anlatılanlarla neredeyse birebir örtüşmesi. 40 yaşına gelip de zaman yönetimi ya da hayatı planlama seminerlerine katılmaktansa küçük yaşlarda bu becerileri kazanmak daha mantıklı olmaz mı? Dikkati eksik olan öğrencilerin ve hem dikkati eksik hem de aşırı hareketli olan öğrencilerin organizasyon ve çalışma becerileriyle ilişkili sorunları vardır. Bu öğrencilerin doğrudan yardıma ve eğitilmeye ihtiyaç duydukları alanlar şunlardır. Eşyalarını düzenlemek, çalışma alanlarını düzenlemek, ödevlerini defterine yazmak, liste yapmak, etkinlikleri öncelik sırasına koymak, kısa sürede geri verilecek ödevleri planlamak, uzun süren ödevleri parçalara ayırmak, yapılan işlerin kabul edilebilir olması için gerekli standartları öğrenmek, takvim kullanmak, saat kullanmak, eve neyin götürülmesi ve geri getirilmesi gerektiğini bilmek, ödevlerin ne zaman ve nereye teslim edilmesi gerektiğini bilmek, Bireysel çalışmalar sırasında tam olarak ne yapılması gerektiğini bilmek. Bireysel çalışmalar bittiğinde ne yapılması gerektiğini bilmek. Hangi materyalin gerekli ve kabul edilebilir olduğunu bilmek. Öğrencileri, yukarıda sıralanan beceriler ve onlara ek olarak etkin öğrenme, not tutma, yazılı materyali planlama, yazılılar için çalışma ve kaynak kitaplar kullanma gibi belli başlı öğrenme stratejileri konularında eğiten yararlı programlardan birisi olan okul başarısı için beceriler. Archer/Gleason programının önemli kısmı konu ayırıcılarını ve eve götürme ya da evde bırakma ve eve götürme ya da geri getirme kağıtlarının konacağı yan ceplerini içeren üç ortalı bir defterin sürekli kullanımıdır. Öğrencilere aynı zamanda malzemeler için birer plastik torba ve ödevlerini kaydetmek için aylık bir takvim verilir. Aylık takvimin nasıl kullanılacağı ve teslim tarihini ödevlerin nasıl kaydedileceği öğretilir. Teslim tarihi birçok öğrencinin düşündüğü gibi ödevin yapılması gereken gün değildir. Veliler defterleri evde her gün görmeli ve ödev takvimini ve yan ceplerini öğrenciyle birlikte kontrol etmelidirler. Ertesi güne ödevin olmadığı akşamlarda öğrenciye defterin yan cebine yerleştirmesi için üzerinde "Bu akşam ödev yok" yazan ince bir kart verilmesi tavsiye edilir. Ödev defteri tutma, çalışma alanını ve ders araç gereçlerini düzenleme yöntemleri. Dikkati dağınık ve aşırı hareketli öğrenciler ev ödevlerini yazmakta zorlanırlar. Ev ödevlerinin doğru olarak kaydedildiğinden emin olmak için şunları uygulayabilirsiniz. Bir çalışma arkadaşı tayin edin. Atanan öğrenci, arkadaşının ödevlerini yazıp yazmadığını kontrol etsin. Çalışma arkadaşları genellikle yan yana otururlar. Bütün ödevleri tahtaya yazın, sözle ifade etmek yetmez. Her ders için ödev verirken, öğrencilerin takvimlerini açıp sizinle birlikte ödevlerini yazmalarını sağlayın. Bu tür becerilerde sorun yaşayan öğrenciler günlük görev listeleri kullanırlarsa daha başarılı olabilirler. Ödevler yazıldıktan sonra öğrenciler için sınavlar, kitap özetleri ve öteki projeler gibi yapılması gereken her şeyi içeren bir listede yazın. Öğrencilerden bu listede yer alan bir ödevi veya başka bir işi bitirdiklerinde onun üstünü çizmelerini isteyin. Bütün ödevi tekrar etmek, gerekli kitapların ve gereçlerin eve gidiyor olduğundan emin olmak amacıyla yapılacak bir kontrol için gün sonunda birkaç dakika zaman ayırın. Ödevle ilgili bir problem olduğunda velilerle iletişim kurun. Sisteminizi ve fazladan yardım için yaptıklarınızı bildiklerinden emin olun. Veliler de kendilerine düşen görevi, ödevleri ve organizasyona yardım ederek yerine getirmelidirler. Öğrencilerinize sınıfa getirmelerini beklediğiniz eşyaların neler olduğunu öğretin. Örneğin, ucu açılmış kalem, silgi, defter gibi. Öğrenciler sınıfa hazırlıksız geldiklerinde onlara daha eski ders araç gereçleri verin. Örneğin, müsvedde kağıt, eski, çiğnenmiş kalemler. Bu, beklentilerinizde ciddi olduğunuzu gösterir. Zayıf çalışma becerilerine ve sorumsuzluğu, öğrencinin getirmeyi ihmal ettiği araç ve gereçleri sürekli sizden veya arkadaşlarından ödünç almasına izin vererek ödüllendirmeyin. Sorumluluğunu yerine getiren öğrencileri ödüllendirin. Özel sertifikalar, bu akşam ödev yok yazan kağıtlar vermek, özel haklar tanımak gibi ödüller kullanılabilir. Ödevleri takip edin ve toplayın. Her gün ödevleri teslim edebilecekleri bir yer belirleyin ya da siz toplayın. Öğrencilere sıralarını toplamak ve temizlemek için zaman verin. Organizasyon problemi olan öğrenciler zaman zaman gereksiz kağıtları ayırmak ve atmak için bir erişkinin yardımına ihtiyaç duyarlar. Bu amaç için bir yardımcı, gönüllü veya iyi organize olabilen bir öğrencinizi kullanın. Ödevlerin öğrencilerin kendi başlarına keşfetmeleri gereken yeni bilgilerden değil, sınıfta yapılmış dersin tekrarı ya da pratiğinden oluşmasına dikkat edin. Eğer öğrenci ya da veli her akşam ödev için çok uzun zaman harcandığını belirtirse o ödevi değiştirin veya kısaltın. Yazılı ödevler konusunda öğrencilere nasıl yardım edebilirsiniz? Geçerli standartları öğretin. Örneğin, defter kağıdı üzerine satır atlamadan yazmak, öğrencinin adını, tarih ve konuyu, sayfa numarasını başa yazmak gibi. Okul başarısı için öğrencilere bu standartların ve ödevin temiz yapılmasının önemi öğretilmelidir. Öğrenciye sözcükler arasında uygun aralıklar bırakmayı öğretin. Öğrencilere sağ ve sol kenar boşluklarına taşmamayı öğretmek için sayfaların sol ve sağ kenarlarını hafifçe çizin. Çoğu öğrenci kağıtlarını sıra üzerinde sabit tutamaz. Sağ elleriyle yazarken sol ellerini başlarına destek yaparak yazmaya çalışırlar. Kolun veya elin kağıdın sabit tutulmasını sağlamak için kullanılmasını öğretin. Aşırı hareketli öğrenciler, dikkatsizlikten kaynaklanan birçok yanlış yaparlar. Yazı yazdıkları kağıtlar çok fazla silinmekten ya yırtılır ya da kirlenir. Kolaylıkla yırtılmayan daha kalın kağıtları kullanmalarını tavsiye edebilirsiniz. Matematik problemlerinin sayfa üzerinde çözülmesi genellikle zordur. Öğrencilerinizden problemler arasında boşluk bırakmalarını ve her problemin numarasını daire içine almalarını isteyin. Öğrencilerin matematik problemleri için grafik kağıtları veya kareli defter kağıdı kullanmaları daha yararlıdır. Görsel düzensizliği engellemek. DEHB'li öğrencilerin görsel bir düzensizlik, dağınıklık içindeyken dikkatlerini toplamaları çok zordur. Aşağıdaki yöntemleri deneyerek bu öğrencilerin dikkatini toplamalarına yardımcı olabilirsiniz. Verdiğiniz testlerin ya da fotokopilerin koyu renkli, 2 veya 3 satır aralıkla yazılmış ve okunması kolay olmasına dikkat edin. Tahtadaki gereksiz yazıları silmeye çalışın. Dikkati çekmek için mümkün olduğunca çok renk kullanın. Sıralardaki dağınıklığı önleyin. Öğrencilerin sıralarının üstünde olabildiği kadar az şey bulunmasına dikkat edin. Öğrencilerin kullanımı için renklerle kodlanmış dosyalar yararlıdır. Kitapların dış kapaklarına renkli etiketler yapıştırmak öğrencilerin onları daha çabuk yerlerine yerleştirmelerine yarar. Öğrencilerin yitirmekten kaygı duyacağı çok az şeye sahip olmasına ve eşyalarını saklayabileceği bir yerin olmasına dikkat edin. Öğrencilerinizden sırt çantası veya bir kitap çantası taşımalarını isteyin. Küçük öğrencilerinizin eve götürmesi gereken şeyleri koymak için üzerinde öğrencinin isminin yazılı olduğu büyük bir zarf ya da dosyayı kullanabilirsiniz. Sınıfınızda üzeri kontrol edilecekler, geri götürülecek düzeltilmiş ödevler, yardıma ihtiyacı olanlar, yazılı tepsiler veya kutular kullanın. Böylece öğrenciler öğretmenin kontrol etmesi gereken ödevleri nereye koyacaklarını bilirler. Öğretmen asistanları, yardımcılar ve gönüllü veliler sınıfınıza gelip yardıma ihtiyacı olanlar kutusundan bir ödev seçip öğrencilere yardım edebilirler. Uzun sürecek, geniş kapsamlı projelerin hepsini parçalara bölün. Her bölüm için gerekli bir zaman ve sıra belirleyin. Her bölüm için beklediklerinizi öğretin. Her bölümün tamamlanacağı tarihi açıkça belirtin. DEHB'li öğrencilerin bu tip bitmek bilmeyen, uzayıp giden projelerde zorlandıklarını unutmayın. Böyle çocukları ilgi ve merak alanları ile ilişkilendirin. Fazladan yardım ve destek sağlayın. Velilerin katılımını sağlayın. Zamanı doğru kullanma yöntemleri. Öğrencilerin program yapmasına yardımcı olun. Bu programları sıralarına yapıştırmalarına izin verin. Bazı öğrencilerin zaman yönetimine 10'ar veya 15'er dakikalık anımsatıcılarla yardımcı olabilirsiniz. Rahatsız edici bulmuyorsanız, aşırı hareketli öğrencinizin bireysel çalışması için saat kurmasına izin verin. Yapılması gereken iş o zaman içerisinde biterse, önceden yaptığı sözleşmeye göre öğrencinizi ödüllendirin. Velilerin katılımı. Veliler de çocuklarına organizasyon ve çalışma becerilerini kazandırma konusunda öğretmenlerle işbirliği yaparak evde onlara yardımcı olabilirler. Evde velilerin yapabileceklerini şöyle sıralayabiliriz. Evde sessiz, televizyondan uzak bir çalışma ortamı sağlamak. Ödev için gerekli gereçleri temin etmek ve iyi bir ışıklandırma yaratmak. Ödev takvimlerini, bildirileri, izin belgelerini ve diğer okul iletişimini kontrol edecek bir sistem geliştirmek. Etkinlikleri ve akşam yapılacakları öncelik sırasına koyarken çocuğa yardımcı olmak. Olabildiğince tutarlı ve alışılmış bir düzen oluşturmak. Örneğin ödev zamanı, yemek zamanı, yatma zamanı gibi. Çocuğun okul çantasına kitaplarını, defterlerini yerleştirmesini, alışkanlık haline getirmesini sağlamak. Listelerin, programların, hatırlatma notlarının yazılmasında yardımcı olmak. Evdeki iyi organize edilmiş etkinliklere ödül vermek. Öğrenci eve sürekli çok az ödevle gelirse, ödevi olmadığını veya ödevini sınıfta tamamladığını söylerse, veliler çocuğun sözlerinin doğru olup olmadığını öğretmenle konuşup öğrenmelidirler. Durum, öğrencinin ödevlerinin farkında olmamasından veya ödev yapmak istememesinden kaynaklanabilir. Veliler, öğrenci çok fazla ödev yükü altında ezilince de öğretmenle iletişim kurmalıdırlar. Her durumda ev-okul iletişimi sağlanmalıdır. Dikkati dağınık ve veya aşırı hareketli olan öğrencilerin eğitiminde grup çalışmasının avantajları. Rekabet ve işbirliğinin ilk kez öğrenildiği bir ortamın ideal olarak nasıl oluşturulabileceğinin cevaplarını aradığımız bu bölümdeki bazı ilkeler sadece DEHB'li çocuklara değil, her yaştan ve her özellikteki öğrenciye yarayacaktır. Grup çalışmalarında öğrenme ortamı. Öğrencilerin birbirleriyle yarışacakları biçimde, öğrencilerin birbirleriyle ilgilenmeden bağımsız olarak çalışacakları biçimde. Öğrencilerin birbirleriyle işbirliği yaparak çalışacakları biçimde düzenlenebilir. Bireyselleştirme ile amaçlara ulaşma arasında bir ilişki yoktur. Yarışma ile amaçlara ulaşma arasında ise ters bir ilişki vardır. Grup çalışması ile amaçlara ulaşma arasında ise olumlu bir ilişki vardır. Grup çalışmaları pek çok araştırmacı tarafından en yararlı fakat en az kullanılan yöntem olarak nitelendirilmektedir. Grup çalışmasının 5 ögesi. Olumlu bağımlılık. İşbirliği yapmak, çalışma grubunun üyeleri arasında birbirine bağımlılık doğurur. Üyelerin amaçları aynıdır. Üyeler için roller belirlenir. Kullanılacak kaynaklardan, araç ve gereçlerden ortaklaşa yararlanılır, bilgiler paylaşılır. Grup bir bütün olarak ödüllendirilir. Yüz yüze ilişki. Öğrenciler en çok 3 veya 4 çocuktan oluşan gruplara ayrılır ve yüz yüze oturtulur. Bireysel sorumluluk. Bunu grup içinde her üyeyi bireysel olarak aynı sınava tabi tutarak veya tüm grup adına yanıt vermek üzere grup içinden birini rastgele seçerek yapılandırın. Kişiler arası ve küçük grup içi ilişki kurma becerileri. Öğrencilerin çoğu okula etkili bir biçimde işbirliği kurmalarını sağlayacak sosyal becerilerle gelmezler. Öğretmenlerin uygun becerilerini onlara kazandırması gereklidir. Grup çalışmaları bu becerilerin kazandırılması için çok uygun bir ortam sağlar. Grup yorumu. Öğrencilere gruplarının ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmeleri için zaman vermeli ve bu değerlendirmenin yöntemini sağlamalısınız. İşbirliği yapacak öğrencileri gruplandırdıktan sonra çalışma isteği kendiliğinden oluşmaz. Öğretmen tarafından dikkatle yapılandırılmalıdır. Ancak o zaman öğrencilerin bilgilerini, yanıtlarını ve materyallerini birbiriyle paylaştıklarını, birbirlerini teşvik ettiklerini, kafa kafaya verdiklerini ve çalışmaları hakkında kendi aralarında konuştuklarını göreceksiniz. Oluşturulan grup, üyelerinin birbirine bağımlı çalışacağı biçimde yapılandırılmadığı takdirde grubunu düşünmeden terk eden, başka konular hakkında konuşan, grubu umursamayıp kendi işini yapan, bulduğu yanıtları veya materyallerini paylaşmayan ve öteki grup arkadaşlarının öğrenip öğrenmemesiyle ilgilenmeyen öğrenciler olduğunu gözlemleyeceksiniz. 10. ayrımın sonu sayfa 118.